Ayrım 6.
Garsonlara garson beysiz hitap ettiği olmuyordu. Ali'ye ilk günü bu uygar haliyle herkesi tedirgin etmişti. Çabuk farkına vardı. Bir gün bütün o kaplıca müşterilerini çevresine toplayıp etkisi denenmiş 3-4 tekerlemesini patlattı. Ertesi gün herkesi ama ayrıcasız herkesi fethetmişti. Kaç yıldır her güz oraya giderim. Hiçbir seferi onun orada olduğu son dönem kadar yoğun ve renkli geçmedi. İnsan Aliye ile olunca doğanın nimetlerinin daha bir farkına varıyordu. Bazı ağaç kabuklarının Afrika zincirlerinin kalkan motiflerini anımsattığını, tarlalardaki bazı çiçeklerin belli bir rüzgarda ve akşamın belli saatlerinde delileştiğini, sırtını dönmüş ot ayıklayan siyah çarşaflı kadınların Brüjel'in tablolarındaki gibi diziliştiklerini, o bana söyleyip göstermese ben bütün bunların yanından belki olanca dalgınlığımla geçer giderdim. Münir Özkul'la eşi ve çocukları bir gün beni ziyarete geldiler. Ali'ye Münir'in küçük kızının can sıkıntısıyla çiziktirdiği kağıda baktı. Gözleri parladı. Sonra onu bir kenara çekti, akşama kadar onunla meşgul oldu. Konuklar gittikten sonra bu aşırı ilginin nedenini merak ettim. O küçük müthiş bir şey canım, dedi. Büyük bir fantazisi var. Saplanıp kaldığım, içinden çıkamadığım bir problem vardı. Çocuğa buna benzer ödevler verdim. Onun buluşları ile insper olup kendi müşkülümü çözdüm, dedi. Belleğimin Aliye bölümündeki anıları kafama üşüşüp duruyor. Gün görmüş eski Rus sefareti, bugünkü harap Narmanlı yurdu oldu olalı çok sanatçımızı ve sanat dostunu kendine çekmişti. Öyle ya, burası eski Pera'nın bütün karakteristiğini yansıtıyordu. Ortada büyükçe bir avlusu vardı ki bu avlu Paris'i görmüşlere ya da muhayyilesi Fransız romanları ile dolu olanlara çok çekici geliyordu. Ahmet Hamdi'lerin, Tatyana'ların, Bedri Rahmi'lerin Narmanlı yurduna caddeye bakan balkonlu dairesiyle Ali'ye ayrı bir renk katardı. Sabahattin Eyüboğlu birkaç yıl önce Aliye'ye "Artık yaşlanıyoruz Aliye," demişti. "Sıkı durmaya bakalım. Ne dersin? 2 seneye var mısın?" Aliye de ona "Sen her istediğini yaptın ama benim daha yapacak çok işim var," demişti. 5 yıldan aşağısını kabul etmem. Değil 5 yıl, 3 hayat boyu daha yaşasa Aliye'nin yine de yapacak çok işi kalacaktı. Ne çare ki dışımız, kalıbımız, vücudumuz içimizin bu sonsuza yönelik hızına ayak uyduramıyor. Bir gün şuradan yahut buradan tökezleyip bütün o özlemleri kursağımızda bırakıyor. Yıllar önce geçirdiği bir zatüre birdenbire tepince hastaneye yatması gerekmişti. Saçlarını yaptırmış, manikürünü, pedikürünü yaptırmış, tam bavullarını kapatacakken otomobiliyle kendini almaya gelen Zeynep Oral'a "Eyvah, bir şey unuttum, gidemem," demişti. Ne unuttuğu sorulduğunda "Bana roz bonbon, bir eşarp lazım," dedi. Zeynep aşağıdaki dükkana indi. Roz bonbonu kimse bilmediği için orada ne kadar pembe, turkuaz, mavi, yeşil, kırmızı eşarp bulduysa alıp getirdi. Ali'ye bunları sevinçle bavuluna yerleştirdi. Ertesi gün hastanedeki odasına girenler o beyaz karyolanın ve dolapların rengarenk eşarplarla renklendirilip neşelendirildiğini gördüler. Ali'ye kendini ancak renklerin ortasında evinde hissediyordu. Hiç unutmam, Büyükada'daki Tepeköy Camii, Musalla taşındaki tabutu da çingene pembesi bir örtüyle örtülmüştü. Sevgili yeğeni Füreya, onu son yolculuğunda bile yine sevdiği bir renkle sarmış bezemişti. Ali'ye şu dünyadan iz bırakarak geldi geçti. Gravürleri kadar kişiliğiyle de dünyaya bir şeyler söylemiş oldu. Onu tanıyanlar, Aliye'yi canlılığın, açıklığın, renkliliğin, neşeye ve güzele dönüklüğün bir simgesi gibi hatırlayacaklar. Hedonist bir kirpi. Daima para kazanmak için yazdım. Edebiyat benim için yalnız bir vasıta olmuştur, diyor bir röportajında. Yine başka bir röportajda da şöyle söylüyor. Zaten hiçbir zaman büyük edebiyat yapmak, dünya çapında bir eser yazmak, Nobel mükafatı almak, küçük bir zümrenin takdiriyle yetinmek istemedim. Sonra yarın benim için ne diyecekler, bugün ne diyorlar, bunlara hiç aldırış ettiğim yok. Ben yaşadığım müddetçe hayata bağlı bir insanım. Benim için bir tepsi dolusu nefis ve buzlu meyveden alınacak zevk, ileride alınacağı muhtemel zevklerden çok daha mühimdir. Bu itiraflar kişiliğine güvenen, yürekli bir insanın ve usta bir yazarın içtenliğine belgedir. başkalarının balonunu delen, gerçekçilik adına şişirmeye değer yargılarıyla didişen bir mizahçının kendine karşı da açık sözlü, gerçekçi ölçütlerden şaşmaması onun dürüstlüğünü gösterir. Megalomanların at oynattığı edebiyat dünyamız bu kabil gerçekçi itiraflara pek alışık değildir. Bir gün söz dönüp dolaşmış, romanları milyonlar satan İngiliz yazarı Somers Maugham'a gelmişti. Üstad onu seviyordu. Bana döndü, kendine özgü daima hafif hırslı, daima gür ve iddialı sesiyle "İşte ben Türkiye'de bir Somers Maugham'ın yerini tutuyorum," dedi. "Ne fazla ne eksik, beni böyle değerlendirsinler yeter." O gün de söylemiştim, şimdi de söylerim. Ben tam bu kanında değildim. Gerçi ikisinin de şaşılacak ortak yanları vardı. İkisi de yazmak için yaşamıyorlardı. Yaşamak için yazmayı bir araç sayıyorlardı. İkisi de iyi yemeyi, iyi içmeyi, hayatın bütün nimetlerinden doyasıya yararlanmayı yaşamlarının baş amacı olarak seçmişlerdi. Yazmak onlara bir çerez, daha doğrusu yaşam içindeki yerlerini sigortalayan, onları belli bir refah içinde yaşatan bir geçim yolu oluyordu. Bu yönleri ortaktı. Yine ikisi de insanlara, olaylara yaman bir gözlemcilikten hız alan, kendi hayat tecrübelerinden beslenen, olgun ve ampirik bir yaklaşımla uzanıyorlardı. Anlatı rahatlıkları, dil ustalıkları, bilgiçlikten, uzun tahlillerden kaçan üslupları da birbirine çok yakındı. Bütün bunlar böyleydi de yine de Refik Halid'i, Refik Halid yapan bir takım başka meziyetler onun kendi kendisine yakıştırdığı bu yaftanın içeriğine sığmıyordu. Maugham'a da bir İngiliz Refik Halid'idir yaftasının tam uyumayacağı doğaldı. Onun da bu ortak nitelikler dışında Maugham yapan yine başka özellikleri vardı. Hiciv denen yaman silah. Bence Refik Halid romancılığı, öykücülüğü dışında mizahçı, hicivci kişiliğiyle de en az bu iki alandaki kadar değerli bir yazardı. Çok netameli bir ortamda, hışır iddiatçıların ortalığı duman attırdığı bir zorbalık döneminde, onların balonlarını delenler bir bir sokaklarda kiralık katillere öldürtülürken, o hiciv denen yaman silahla onlara saldırıyordu. Zekiydi, yürekliydi. Buna yüreklilikten çok delikanlılık delişmenliği de denebilirdi. O günkü Türk ortamını, görgüsüz devlet adamlarını, ne oldum delisi yeni zenginleri, özenti aydınları tiye alıyordu. Ve bütün bunları dikine dikine değil, 20 şu yaşında bir gençten hiç beklenmeyen, akıl almaz bir dil ustalığı, bir mizah estetiği içinde yapıyordu. Arkadaşları gibi o da İttihat ve Terakki fedailerinden tabanca resmi yahut kurşun resmi imzalı tehdit mektupları alıyordu. Yaş 23 olunca böyle tehditler bazen insanı daha da kışkırtır, kızıştırır. Mizah edebiyatımızın ölmez kirpisi dikenlerini büsbütün kabartıp alaylarına devam ediyordu. Celal Esat ve Salah Cimcoz'un ortak yayınladıkları kalemde İlk hiciv denemelerini yapıp karikatürist Cem'in çıkardığı Cem'e başyazar olan Refik Halid, daha sonra Şehran'da, Ayde'de de bu yazılarını sürdürdü. Zamanın gaddar önderleri, Hasan Fehmi'leri, Ahmet Sami'leri, Zeki Bey'leri öldürtürken Refik Halid bu vartayı nasıl atlatmıştır sorusuna çeşitli nedenler gösterilmiştir. Bunlardan biri onun yazılarının halk tarafından çok sevilip beğenilmesidir. Sevilen bir edebiyatçının katli belki sırf politikacı bir başyazarın katlinden daha sakıncalı görülmüş olabilir. Bir başka izah şekli Ziya Gökalp'in İttihat ve Terakki'nin bu ağırbaşlı insancıl akıl hocasının büyük bir edebi yetenek saydığı bir gence şefaat edip onu Sinop sürgününe yollamak suretiyle bir süre bu gazap havasından uzağa kaçırmış olmasıdır. Türkçenin ustası. Sürgünde hep bilindiği gibi Memleket Hikayeleri adlı ünlü kitabını yazar. Edebiyatımızda büyük bir çığırın ilk ve güçlü öncüsü olan bu hikayeler, üstadın kendi deyimiyle Anadolu'yu bir köylü olarak değil, varlıklı bir şehir delikanlısının açısından görür ve yansıtır. Bu öyküler, o zaman için yepyeni ve bakir bir Anadolu yanında konuşma dilini, yeni yazı dilini edebiyata getirme akımında Ömer Seyfettin'e yardımcı, güçlü ve inandırıcı bir örnek olur. Refik Halit Karay'ın romancılığına gelince bu alanda da öykücülükteki başarısını sürdürür. İlk romanı İstanbul'un Bir Yüzü, o zamana kadar alışık olunmayan yeni bir teknikle kurulmuştur. Bir olayın ve belli karakterlerin tutarlı anlatımı yolu bırakılmakta, birbirleriyle ilişkisiz görünen birçok olaylar ve kişiler özgür bölümler halinde sergilenmekte ve bir anlatıcının anlatısı bu tesbihin ipliğini teşkil etmektedir. Yapıtları alışılmış belli kalıplara yerleştiremeyince yadırgayan zamanın eleştirmenleri bu romanın değerini kavrayamamışlardır. Ama Karay'ın roman çizelgesindeki doruk noktası kanımca sürgündür. Üstad, dil kaygusunun, üslupçuluğun olanca titizliğiyle, kuyumcu gibi işlediği bu romanı ile ilk başta naklettiğimiz ifadesini yanıtlar gibidir. Bu roman, ondan sonraya kalmak için yazıldığı belli olan bir romandır. Refik Halit, yarın benim için ne diyecekler, aldırış etmem demesine karşın, tıpkı hayranı olduğu Maupassant'lar, Flaubert'ler gibi yine de edebiyat ağacının kütüğüne kolay silinmeyecek bir çentik atmak ister gibidir. Bunda başarılı olduğu da ortadadır. Karay'ın yazmak benim için bir geçim yoludur lafı da belli bir gerçeği yansıtmakla birlikte daha çok Nilgün serisi gibi egzotik ve cafcaflı dekorlu, ucuz zevkli romanları affettirmek için söylenmiş olsa gerektir. Ama onun yine pek sözü edilmeyen Anahtar, Kadınlar Tekkesi gibi bazı yine bestseller olmuş romanlarında sehli mümteni örneği buluşlar, tahliller, edebiyat kitaplarına alınacak güzellikte tasvirler buluruz. Üstad Karay'ın çok genç yaşında Müfit Ratip ile birlikte yazdığı Tiryaki Hasan Paşa yahut Kanice Muhasarası, Mınakyan tarafından sahneye çıkarılmış, o zaman oldukça büyük bir başarı kazanmıştır. Deli adlı piyesi ise bildiğim kadarıyla oynanmamıştır. Bir emekli kadar tutucu, bir yalı çapkını kadar hayat sevinci dolu. Edebiyatçı Refik Halit Karay'ın yanında ve ötesinde bir de günü yaşayan Refik Halit vardı ki o da çok ilginç ve renkli tepkileri, iddiaları ile unutulmaz bir anıdır. Karay 8 kuşak önce Modurnu'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin sülbünden geliyordu. Çocukluğu, gençliği Beylerbeyi'nde, Erenköy'de ve Mektebi Sultani'de, Galatasaray'da geçmişti. Babası ince zevkli, çelebiliğiyle ün yapmış Mevlevi tarikatından kamil bir insandı. Maliye baş veznadarı ve Osmanlı Bankası nazırı olarak sarayında teveccühünü kazanmıştı. Refik Halit'in eski yaşama, eski geleneklere, eski teşrifata düşkünlüğünü böyle bir ortamın ortasında dünyaya gelişinde aramalı. Daha sonra Üstad Kerim Sadi'nin yaman bir diyalektik kıskaçla ve en az Refik Halit'in mizahi gradosunda rafine bir mizahla tiye aldığı bu tutucu yanı, çocukluğunun duygusal anılarına bu sımsıkı bağlanışı, onun her konuşmasında, her fıkrasında, her yazısında belli olur. Kerim Sadi ona ayırdığı kısa ama vurucu satırlarında şöyle der. Refik Halit eski konakların mutfağını anlatırken bir tapınağı tasvir eder gibi vecde kapılır. Onun nazarında en büyük sosyal imtiyaz bir köşkün bahçesinde büyüyüp İstanbul çocuğu olmak ve dadılarla seyislerin elinde büyümektir. Dedelerimiz derken emlak ve akar sahipleriyle aristokratik bürokrasiyi ve siyah sakallarına elmas nişanlar asılı saray uşaklarını kastediyor. Bunun içindir ki politikada Osmanoğullarına ve lordlara kolayca hizmet etti ve Bursa'nın dutlukları yanmasın diye Kurtuluş Savaşı'na kurşun atarak 150'liklerin arasına karıştı. Yazı hayatının 50. yılında Kerim Sadi, sayfa 148-149. Şu ölümlü dünyada. Dikkat ettiğim bir şey var. Peyami Safa hariç eski kuşak yazarlarının çoğu, mesela Abdülhak Şinasi, mesela Falih Rıfkı Atay, mesela Refik Halit, ideolojik konularda pek hazır elbise, pek basma kalıp bir takım ön yargılardan öte bir bilgi sahibi değildirler. Zahmet edip enine boyuna okumazlardı. Öğrenmeye değer bulmazlardı. Öğrenince o kadar sıkı sımsıkı yapıştıkları yargıların değişebilme olasılığından kuşkulandıklarından mıdır? Yoksa şu ölümlü dünyada işlerine gelmeyen, hoşlarına gitmeyen şeylerle keyiflerini bozmak istemediklerinden midir? Bilemem. Bu konularda tartışma kabul etmez. Bildiğim, bildikçilerle, çaldığım düdükçülerle belki biraz da eşelenirse bu konudaki sığ bilgilerinin ortaya çıkacağından çekindiklerinden geliyordu. Refik Halid'in sade ideolojik konuları değil, okumayı da esasen pek sevdiğini sanmıyorum. Okuyan adam her halinden, her sözünden belli olur. Erskine Calvet'in dünyada iki çeşit insan vardır. Okuyanlar ve yazanlar. Ben yazarlardanım. Okumaya pek vaktim yok sözünü gelin de anımsamayın. Refik Halit de okuyan değil yazan soydandı. Ama yazdığını da elhak güzel yazardı. Türkçenin tadını çıkara çıkara okuyucusuna tattıra tattıra. Rahmetli Karay bütün zekasına karşın toplumsal gelişmeleri olumlu bir uyanıklıkla izleyememiş, çoğu zaman çağa ayak uydurmakta daima biraz gecikmiştir. Örneğin 150'likler serüveninde olduğu gibi İttihat ve Terakki'ye karşı alışa geldiği tavrını Kuvay Milliye'ye de uygulamaya kalkmak basiretsizliğinde bulunmuş ve üstad bunu yeni uzun sürgün yıllarıyla ödemiştir. Ama şunu da belirtmeli ki affa uğrayıp yurda dönünce Atatürk'ü ve dolayısıyla kendi tarihi gafını efendice ilk kabullenen, bunu açıkça ve yürekten ilk itiraf eden yine o olmuştur. Rahmetli bugün sağ olsaydı, bugünkü ortamın devrimci kanadına karşı da eminim yine o gün görmüş, büyük sofralarda yemek yemiş, büyük köşklerde yetişmiş, görgülü İstanbul çocuğu tutkuları ve özlemleriyle karşı koymaya kalkacak ve daha da ilerlemiş olacak yaşının vereceği bir hiddetle belki de atıp tutacak ama yine her zaman olduğu gibi sol kanadın hangi tarihsel evrimin sonucu olduğunu geç de olsa fark edip sonunda hakkını kabul edecekti. Bu olguyu, tarihin bu kaçınılmaz evrimini kabullenmek gerçekçiliğini gösterecekti. Böyleydi. İlkin coşar tartışır, ileri geri konuşur, sonra karşı tarafı dinlemek zorunda kaldıkça, belki ilkin fark ettirmeden ama sonra iştenlikle ilk siperlerinden uzaklaşırdı. Ebedi genç. Refik Halid'in özel yaşamının en belirgin iki niteliği sanırım canlılığı ve mizahçı yaratılışıydı. İkisi zaten birbirine sımsıkı bağlıydı. Biri öbüründen hız alırdı. Refik Halit yaş kavramını asla akla getirmeyen bir yaşlıydı. Picasso'nun resimlerini hatırlayın. Belki her şeyi yaşı hatırlatır ama onun gözleri Paris'e geldiği günlerde 20 yaşındaki İspanyol delikanlısının gözleriyle bakar. Refik Halit de 75 yaşında dünyaya, insanlara böyle bir delikanlı bakışıyla bakardı. Onun için önemli olan o içinde bulunduğu anı en iyi şekilde değerlendirmekti. Yaşadığının farkına varmaktı. Çoğu bu tür insanlar gibi boğazına da düşkündü. Ben iyi kızartılabilmiş bir koyun budunda güzel ve sıcak bir sonbahar grubunu, akik gibi pişmiş, üstü sertçe, içi şeffaf elma kompostosunda bir yaz güneşinin serin doğuşunu seyredermişçesine zevk duyarım derdi. Dünyaya bakışında da bu damağına ve midesine düşkünlük belli olurdu. Bir genç kızı bala, şekere, şekerlemeye benzetir, onu yemek ve yutmak hevesini dile getirirdi. Sevgili eşini büyük yaş farkına rağmen kaçırarak almış olmaktan büyük övünç duyardı. Mutlu bir çifttiler. Ailede birinci keman rolünü üstad oynardı. Zaten üstadın bulunduğu mecliste birinci keman her zaman o olurdu. Eşiyle birlikte Mecidiye köyünden Bahariye'ye bize geldikleri günler ya da akşamlar odamız onun yukarıda değindiğim gibi gür, her zaman biraz hırslı, gerilimli, iddialı, sevimli sesiyle dolardı. O gittikten sonra da biz onun konuştuklarını hatırlar sürdürürdük. Size şakacılığından da bir örnek vereyim. Sürgündeyken bir keresinde Halep kaynaklı bir haberle İstanbul'a kendisinin ölüm haberini ulaştırmıştı. Refik Halit, Pehlivan Kadri ile birlikte Halep civarında Amik Gölü'nde ördek avlarken bir timsahın hücum ile sandal devrilmiş, Refik Halit ile Pehlivan Kadri yüzme bilmediklerinden sulara gömülmüşler, yüzerek sahile çıkan sandalcı iki Türk'ün cesedini bir daha su üstünde görmediğini beyan etmiştir. Bu haberi ilkin Halep'te yayınlanan Doğru Yol gazetesi yazmış, daha sonra olaydan bütün İstanbul gazeteleri haberdar olmuştu. Ölüm haberi üzerine bu gazetelerde Karay'la ilgili biyografik bilgi eserlerinin listesi, edebi ve siyasi kişiliği üzerine yazılar yayınlanmaya başlandı. Böylece Refik Halit hayatında ölümünden sonra dost ve düşmanlarının ne diyeceğini bir Nisan şakası aracılığıyla öğrenmek olanağını bulmuştu. Bu olay dahi onun şakacı, Galatasaraylı, muzip öğrenci kişiliğinin orta yaşlılığında da bütün yurdu aldatacak boyutta süre geldiğini göstermek bakımından ilginçtir. Refik Halit Karay, müzik bir delikanlı olarak başladığı yazarlık hayatını ve de özel hayatını gürültülü, patırtılı, serüvenli, sürgünlü ama hep yoğun, hep her mihnetten kendine zevk payı çıkarmaya çalışarak dolu dolu yaşadı. Kendisi soyunun kökten sağlamlığı ile övünür, bundan kendinin de 100 yıl yaşayacağı güvencesini çıkarırdı. Beklenmedik bir hastalık onu genç yaşında, yaşı 75 de olsa yaşlılıktan henüz yakınmaya başlamadığı bir sağlık ve dirilik içindeyken dünyadan çekti götürdü. Güneş ufuktan daha doğmadan. Büyük sanatçı öbür insanlardan üstün demeyelim ama muhakkak ki başka bir yaratılıştadır. O günlük olayların yüzeydeki görüntülerinin altında başka şeyler sezebilen, görebilen, en olmayacak şeyden esinlenip çağrışımdan çağrışıma sıçrayabilen bir insandır. Kimselerin farkına varmadığı bir dalga uzunluğu ile temas halinde bir medyuma benzer. Ne yapacağını kendinden çok etkisi altında kaldığı bu güçler belirler gibidir. Doğal yaşama benzer, onun yoğunluğunda bir hayali dünya ve inanılır kişiler yaratabilişinin gücü ve sırrı, kozmik gidişi bu sezgisi ve içgüdüsüyle kavramış olmasından gelir. Tıpkı onun gibi, tarihin gidişine damga vuran kişiler de öbürkülerden başka, bambaşka cinsten insanlardır. Bir toplumsal bunalım, bir ulusal felaket, bir tarihi dönüm noktası, o zamana kadar kendi köşelerinde sessiz, sakin, isimsiz yaşayan bu insanları, ama yalnız onları alır, o zamana kadar hiç düşünmedikleri bir misyonun öncüsü yapıverir. Onlar ancak bu kritik durumlarda kendilerinin başka kumaştan dokunduğunu, yazgılarının dünyaya geliş nedenlerinin bu misyon olduğunu anlarlar. Kurmay Albay İbrahim Muhittin Bey'in oğlu Ahmet Selahattin'in de günün birinde böyle bir misyon üstleneceğini ilkin umduran bir yaşamı yoktur. Alçak gönüllü, ihtirassız, tok gözlü, çalışkan, öğrencilerini ve darülfünunu, üniversiteyi çok seven genç bir profesördür. Hukuku, düvel, devletler arası hukuk alanında uzmanlığı herkesçe kabul edilmekte, uluslararası kongrelerde bildirileri takdir kazanmaktadır. Mektebi mülkiyede çalışkanlığı ve milliyetperverliği ile tanınmıştır. Orayı bitirince 6 yıl kadar düğünü umumiyede çalışmış, bu arada merak sardığı hukuku düvel alanında kendi kendini yetiştirmiş, Fransa'dan getirttiği mesleki kitaplar ve dergilerle hukuku düvele ait en yeni düşünceleri izler olmuştur. Bu çabalar ona daha sonra da İstanbul Darülfünun'u hukuku düvel profesörlüğünü kazandırmıştır. 33 yaşında bu kürsünün başına geçen Ahmet Selahattin, üniversitenin en genç profesörüdür. Gösterişsiz yaşamı, geniş bilgisi, candan hocalığı ve coşkulu takrirleriyle gençlerin kalbini tesir eden Asım Uz Ahmet Selahattin, vakit 21 Ocak 1921. Bu orta boylu, kelebek gözlüklü, ciddi ama insancıl bakışlı hocanın bütün günleri aile yuvası ile yine onun kadar sevdiği bilim yuvası arasında geçmektedir. Her sabah bebek bahçesine bakan kiralık evinden eşini ve çocuğunu öperek ayrılan bu dalgın profesör, elinde çantası Zeynep Hanım konağındaki üniversitenin yolunu tutmakta ve kürsüye çıkınca kendini özlemle bekleyen öğrencilerinin pırıl pırıl gözlerini daha da parlatan, sıcak, dolu dolu, tadına doyulmaz derslerini vermektedir. Bir bilim adamı yaşamdan başka ne bekler? Ahmet Selahattin evinde mutludur.